Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri, aziz gönül dostlarımız, sesimizi duyan, sözümüze güvenen, özümüze seven, bizden bilgi deren, bize değer veren, bizimle vakit geçirmek isteyen, bize vakit ayıran, bizi izleyen ve dinleyen candan öte can dostlarımız. Aziz ve titiz ve dahi temiz ama bir o kadar da sessiz ama bizler için her ne olursa olsun bahada eşsiz ve her daim gerçekten gönlümüzde, nezdimizde mümeyyiz can dostlarımız. Ben Deniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Hayırlı cumalar diliyorum. Cuma bayramımız mübarek olsun. Bugün de bir bayram ve programımızda bayram tadındaki hayatlarla ilgili biliyorsunuz. Genellikle Ramazan'ın hutbelerinde, vaazlarında, teravihlerinde hocalarımız bunu çok, bu ifadeyi çok kullanırlar. Ey cemaat, sadece Ramazan has olmasın, teravihleriniz, yatsı namazını da teşrif edin. Sadece cumalara ait olmasın cami müdavimliğiniz. Ne olursunuz Ramazan'dan sonra da buyurun gibi. Ben de birkaç haftadan beri Kurban Bayramı sonrasında hani bayramda nelere dikkat ederiz? Nasıl lezzetli, güzel, mutlu, huzurlu bir hayat yaşarız? Bu sadece 4 günlük bayrama kalmasın. Bayram tadındaki hayatları ailemizde nasıl yaşayabiliriz? Bunu kolaylaştıran yolları sizlerle paylaşıyorum. Dolayısıyla yine konumuz bayram tadında hayatlar. Hangi konulara dikkat etmemiz lazım? Hangi konulara dikkat edersek o bayram kıvamındaki muhabbet kıvamı bozulmaz. Ailede huzur devam eder. Ailede muhabbet devam eder. Onun unsurlarını inşallah sizlerle paylaşmış olacağım. Aziz dostlarım, şu ana kadar birbirimizi düşünmemize çok önem vermemiz gerektiğini paylaştım. Aynı zamanda da düşünce kalitemizi artırmamız gerekiyor. Kaliteli düşünmemiz gerekiyor. Konuşmamızı tam da Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu şekliyle, kavli leyinle, çok tatlı dilli, yumuşak bir kadife sesle, kavlen marufa ifadesi olduğu gibi emri bil maruf nehyanil münkerden yola çıkarak şeriatın uygun gördüğü şekilde konuşmayı, kavlen sedide olduğu gibi dost doğru konuşmayı, hilafında olmadan, yalan katmadan işin konuşabilmeyi, kavlen kerimada olduğu gibi hem kerem sahibi bir insana yakışır hem de ikram edici bir tarzda, gönül alan bir tarzda konuşmayı, konuşurken gerçekten kavlen beliha ifadesinde Rabbimizin buyurduğu şekliyle belagat sanatına göre, bu da belli bir hazırlık. Yani konuşmamızı belli bir hazırlıkla, eve gelmeden evvel eşimize ne söyleyeceğiz, çocuklarımız sabah kalktığında onlarla ne konuşacağız, eve gelen misafirle neyi konuşacağız. Yani hayat hep böyle sosyal medyanın lakırtılarıyla devam edemez. Bir Avrupa şampiyonası bitti, bir Amerika kupası bitti. Hani konuşulan şeyler hep genellikle futbol gündemiyle oldu. Hatta şampiyona döneminde gazemiz biraz unutuldu gibi. Allah muhafaza, ama katliam, soykırım bütün şiddetiyle devam ediyor. Dolayısıyla konuşmalarımızdan mesul olacağız. Bu çerçevede konuşmamız gerektiğini, konuşmamıza dikkat edersek yine Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu şekliyle merkep sesine uydurmazsak sesimizi, seslerin en çirkini merkep sestir diye buyuruyor Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da. Dolayısıyla bağırarak, çağırarak değil. Mesnevi'de Mevlana Hazretleri bahsederken hani bu ayeti kerime ile alakalı, evladım diyor, hani merkeplere uyma, merkep sesine benzeme. Sadece bu yüksek sesle alakalı değil. Çünkü merkepler sadece bir çiftleşme, cinsel açıdan bir ihtiyaç olduğunda, bir de acıktığında bağırır. Yani sadece bu iki şahsi ihtirasın için konuşma. Konuştuğun zaman işte Gazze için de konuşmak, değil mi? Ümmeti Muhammed için de konuşmak, fakir fukara için, garip gureba için de konuşmak, mazlum için de konuşabilmek. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ümmet nezdinde, gönüllerde ayrı bir yeri var. Birleşmiş Milletler kürsüsünden İsrail'in işgalciliğini, soykırımını, vatan çalan bir işgalci olduğunu haykıran birkaç liderden bir tanesi. Hatırladığım kadarıyla Pakistan Devlet Başkanı ve Mısır Devlet Başkanı da bu tarz konuşmalar yapmıştı ama çok fazla olmuyor. Dolayısıyla konuşunca hakkı konuşmayı Rabbim güzel şekilde konuşmayı nasip eylesin ki ailede mutluluk devam etsin. Tabii konuşurken bir de konuşanı dinlemek lazım. Dinlemeyi de önem verdik, anlattık. dinlemenin kaliteli olmasıyla alakalı. Genellikle Kur'an-ı Kerim okunurken onun dinlenmesiyle alakalı şeyi biz sessiz, sakin bir şekilde dinlemek gibi anlarız. Sadece bu değil. Hani babamız, annemiz, eşimiz bize bir şey söylediğinde onun karşısında sessizce, saygıyla onu dinlemek işi bitirmiyor. Bu işin yarısı. Diğer yarısı orada bize o ifadede söylenilen, o konuşmada söylenilen şeyi yapmak. Dolayısıyla kaliteli bir Kur'an-ı Kerim dinleyicisi, Kur'an-ı Kerim'i evet dinler sessizce çünkü ayet-i kerimede böyle buyuruluyor ama dinlediğini anlar ve onun gereğini de yapar. Hani bu anlamda Rabbim Kur'an'ın buyruklarını hayatımıza uygulamamızı da nasip eylesin. Dinleme kalitesine de değindik aziz dostlarım. Birbirimizi iyi dinlemeyi, birbirimize dinleme için vakit ayırmayı, dinlerken karşıyı taciz etmemeyi, öbür tarafında, karşı tarafında dinlerken dinlediğini belirtecek jest ve mimiklerle, beden diliyle, arada küçük sözlü ifadelerle ona katkı sağlamasını, konuşanın susturulmamasını, dinleyenin de konuşana konuşma isteği vermesini ve en sonunda da bu dinlediklerimizde amel etme uygun olanlarını tabii her söylenen de yapacak halimiz yok. Bunu bahsetmiştik. Can dostlarım bakma ve görmeyle alakalı hani bakar kör olmayın diyor ya, eşimizdeki güzellikleri, onun tavırlarını, onun yaptığı iyilikleri gördüğümüzde, çocuklarımızın yaptığı iyilikleri gördüğümüzde hani bakar kör olmayın iyi bir ifadedir. Rabbim görmeyi nasip eylesin, görenlerden eylesin. Görünce de gördüğümüzün gereğini yapabilenlerden eylesin. İşte dünyanın göz önünde katliam devam ediyor Gazze'de. Bakıyor muyuz? Bakıyoruz. Görüyor muyuz? Görüyoruz. Konuşuyor muyuz? Konuşuyoruz. Oradan gelen sosyal medyadaki şeyleri dinliyor muyuz? Dinliyoruz. Bakıyoruz, izliyoruz. Ama değişen bir şey olmuyor. Yine katliam. Yine katliam devam ediyor. Rabbim yardımcılar olsun, muinleri olsun. Gülmeden de bahsetmiştik. Hani evi böyle bir somurtkan bir tarzda bırakmamak. Çünkü tebessümü kele ve cehî keleke sadakatun hadis-i şerifinde buyurduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mütebessimdir mümin. Geçimlidir. Kendisi iyi geçinen, kendisi de iyi geçinilen kişidir. Bu anlamda evde kasvetli bir hava ne çocukların ruhaniyeti için, yetişmesi, psikolojisi, pedagojisi için uygun ne de eşimiz için uygun. Dolayısıyla böyle çok tatlı hazır cevaplılıkla, çok tatlı zeka parıltılarıyla evde muhabbetli bir havanın tesisi yine bayram tadındaki hayatı devam ettirecektir. Çok çok önemli bir unsur olarak anlattığım geçen haftalarda soru sorma. Buna çok dikkat etmemiz lazım demiştim. Çünkü cevap soruda saklıdır. Tabii ailemizde eğer biz doğru cevaplar almak istiyorsak doğru sorular sormamız, bu soruları da öncesinden hazırlamamız, hatta bunun pratiğini yapmamız gerektiğini çok söylemiştim. Çöplerinizi alan kapıcı kardeşimize niye almıyorsun ulan bu çöpleri bir saatten beri derseniz yarın 2 saatten beri, 3 saatten beri alınmaz. Sonra hiç alınmaz bir ay sonra, bir hafta sonra. Kardeşim hayırdır rahatsız mısın? Bir şey mi vardı, bir problem mi vardı? Ya da kapıya kadar çıkarttım sen biraz rahatsızsan aşağı mı indirmem gerekiyor anlamadım bir yardımcı olur musun falan. Ya da çocuklarımızla alakalı yine zayıf var değil mi? Yine çalışmadın değil mi gibi taciz eden sorular. Onların he çalışmadım hiç de çalışmayacağım gibi. Ya da eşimize yine yaktın ulan yemeği değil mi falan gibi haşa. Hani ulanlı da konuşmak lazım. He yaktım hani bugün yemeği yaktım yarın ocağını yakacağım gibi içten bir kinlenme, hınçlaşma olabilir. Dolayısıyla sorularımızın çok kaliteli olması lazım. Anlama çok önemli bir unsur. Anlayışlı olma, anlamaya çalışma ve en sonda birbirimizi sezebilme, birbirimizden sinyaller alabilme, radarları, periskopları çalıştırarak erken uyarı sistemleriyle hal ve gidişat diye bir ders vardı eskiden. İlkokulda buna puan verilirdi. Dolayısıyla hal ve gidişatın nasıl olduğu ile alakalı sezerek ona uygun davranmayı anlattık. Aziz dostlarım, bugün ilk olarak bayram tadında, bayram kıvamında hayatın devam etmesiyle alakalı öğrenme üzerinde duracağım. Yani öğrenmemiz çok kaliteli olduğunda learning organization diyor buna batılılar. Öğrenen bir organizasyon olma. Öğrenen bir organizasyon olduğumuzda hayat devam ediyor. Zaten öğrenme durunca hayat da duruyor. Dolayısıyla aile içerisinde Muhammed Esed rahmet olsun Kur'an tefsirinde girişte Rabbi zidni ilme ayeti kerimesini Allah'ım ilmimi artır. Bunu dualarda da ilmen ve fehmen diye devam ettiririz biliyorsunuz. Fehmimi artır, ilmimi artır. O mübarek merakımı artır diye de tefsir etmiş bunu. Merak durunca da öğrenme olmuyor tabii. Rabbim Gerçekten belgeselcilerin hayran olduğum o merak kalitesine bizleri de ulaştırsın. Biz de merak edelim. Tarihimizi merak edelim. Geleceğimizi merak edelim. Rabbimizin yarattığı alemi merak edelim. Bunun neden yarattığının hikmetini merak edelim. Bize emrettiği şeriatın buyrukları ne varsa, ne kadar mükellefiyet varsa bunları anlamakla alakalı merakımızı artıralım. Merak arttığında bilgi de artıyor. Eğer Stephen Covey diye bir hocamız vardı. Çok ünlü bir kişisel gelişim uzmanı Amerika'da. Etkili insanları 7 alışkanlığı hani benim başucu kitaplarımdan bir tanesidir. Seven Habits of Highly Effective Person diye etkili olan insanların 7 temel alışkanlığı diye bir kitap yaz. Efsane bir kitaptır. Son ölmeden evvel birkaç yıl evvel 8. alışkanlık diye bir kitap daha yazdım. Tek bir alışkanlığa bir kitap adadı. O da yaklaşık 350-400 sayfalık güzel, efsane bir kitap. Bu da insanlara kendi sesini bulma kalitesi. İnsanlara kendi sesini bulmada yardım etme hassasiyeti ve kalitesi. Öğrenme dediğimiz şey sadece aile içerisinde beyefendilerin biraz daha imkanları oluyor. Şirketlerde seminerler oluyor, vakıflarda toplantılar oluyor, geziler oluyor, hacılar, umreler oluyor, hanımlar evde kalıyorlar. Bu anlamda hani sadece bizim öğrenmemiz bir işe yaramıyor. Çünkü aradaki uçurum açılıyor. Gap dediğimiz o boşluk eşimizle bizim bilgi seviyemiz açıldığında bu sefer huzursuzluklar başlıyor. Ben de bayram kıvamında bir hayattan bahsediyorum. Hani bayramın içerisinde yaşadığımız o lezzetli, o latif, o nazik, o güler yüzlü, o muhabbetli havayı devam ettirmekten bahsediyorum. Yıllar evvel rahmetli babam Osmanlı İmam Hatip Lisesi'nin kurucu müdürüdür. Kız İmam Hatip Lisesi'nin özellikle. Hemen evimizin karşısındaydı inşaat. İnşaatında çalışmak nasip oldu. Yani o şerefe erdik elhamdülillah çocukluğumuzda. Darbe dönemi tabii. Evrenin darbe dönemi. Bir gün Süheyla Hanım vardı. Hani Kız İmam Hatip'in müdür yardımcısı. Oranın müdüresi ayrı bloklardaydı, ayrı binalarda. Mahallesi bile ayrıydı yani. Bir Isparta'da vardı o dönemde 80 yılında. Ayrı İmam Hatip olarak Kız İmam Hatip. Bir de Osmaniye'mizde vardı elhamdülillah. Hani konuşurken babam da büyük mücadele verdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Bütün öğrencileri şu anda minnetle yad ediyordur. Üzerlerinde emekleri olduğu öğrencileri. Özellikle Kız İmam Hatip'in bağımsız bir şekilde açılması, o kızlarımızı yetiştirilmesiyle alakalı. Hani evimizin de karşısında olduğu için aziz dostlarım çok şahit olmuşumdur yani. Köylü kardeşlerimiz gelmiş. Bir sınıf 53 kişilik sınıf var. 53 kişilik yani 20 kişi olacak. İki katını da aşmış. Hocam ne olur parmaklıklara tutunsun. Hani giriş katında böyle sınıflar var. Buradan izlesin ama bunu yeniden göndermeyin köye. Burada kalsın, bahçede kalsın. Hani bu kültürü alsın, bu ahlakı alsın gibi. Muhteşem dönemlerdi. Yani imam hatiplere girişlerin sınavlarla yapıldığı, böyle sınavların yapıldığı bir dönemdi o dönem. İşte böyle bir ortamda, böyle bir atmosferde rahmetli babama soruyor Süheyla Hanım. Ya müdürüm diyor, müdür bey niye bu kadar mücadele ediyor? Çünkü gerçekten hani evren dönemi imam hatip açılmasına zaten izin verilmiyor. Bir de kız imam hatip açacaksınız. Ona ayrı blok, ayrı mahalle, ayrı bir yerde hiç izin yok. Büyük mücadeleler. Babam rahmetli diyor ki Süheyla Hanım evde diyor hani eşler birbiriyle konuşurken dünyada olup bitenle ilgili ümmet nezdinde olup bitenle ilgili aynı frekansta konuşabilsinler diyor. Çünkü bu küfüvvet, bu denklik çok önemli bir şey. Ben aile koştuğunda da gördüm bu unsuru. Eğer eşlerin bilgi seviyesi arasında belli bir uçurum varsa bu denkliği, küfüvveti bozduğu için muhabbeti de bozuyor. Dolayısıyla burada öğrenme çok hayati öneme haiz, çok kritik öneme haiz bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ben aile koçluğu yaptığım ailelerde acizane bir aile panosu uygulamam vardır. Hemen evin girişine ya da oturma odasına böyle 120 santime 80 santim mantar pano gibi düşünebilirsiniz. Yapışkanlı pano gibi düşünebilirsiniz. Son dönemde biraz daha manyetik panolar yaptırıyorum. Daha kullanışlı oluyor. Yani arka tarafı demir, üstü kaplama ve küçük manyetik şeylerle, mıknatıslarla tutturabiliyorsunuz. İğne miğne biraz çocuklar açısından riskli oluyor. Yapışkanlığı bir müddet sonra yapışkanlığı gidiyor. Yani en iyisi böyle manyetik bir şey olduğunda bu çok daha kaliteli. Hani günün ayeti kerimesi olabilir, günün hadis-i şerifi olabilir, Günün, haftanın özlü sözü olabilir. Yaşanılan bir anekdot olabilir. Bir dededen, büyükten, aile büyüğünden, hocadan, üstattan duyulan bir veciz söz olabilir. Orası ailenin öğrenme mecrası. Aile billboardu gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla ailece öğrendiğimizde bu çok daha kaliteli oluyor. Bu ailece kısmını lütfen unutmayın. Ailece. Oyuncak aldınız mesela çocuğunuza. Verdiniz oynasın diye. Bunun mutluluğu birdir. Ama anne de buna katılırsa ikidir. Baba da katılırsa üçtür. Kardeşlerle birlikte dörttür, 14'tür, 24'tür. Katmerli bir şekilde artar. Dolayısıyla burada birlikte öğrenmemizi Rabbim nasip eylesin. Tabii öğrenme derken de hani uyduruk kaydırık kitaplar, kalitesiz kitaplar, ömrü heba eden kitaplar değil. Özellikle hayat amacımıza uygun, ahiretimizi imar edecek, dünya ahireti mamur edecek tarzda bilgileri öğrenmemiz, işimize yarayacak bilgiler öğrenmemiz. Eskiler ilmi hal demişler değil mi? Hal ilmi, halimizle alakalı, İslami halimizle alakalı, mükellefiyetlerimizle alakalı. Hani ilmin herhalde feraiz açısından ilk Kur'an-ı Kerim'den sonra öğrenmemiz gereken şey bu oluyor. Dolayısıyla İslami anlamda, insani anlamda, vicdani anlamda, ailevi anlamda, ekonomik anlamda, yemek kültürüyle alakalı, sağlık bilinciyle alakalı asıl öğrenmemiz gereken şeyleri o aile panosuna koyarak ailece öğrendiğimizde öğrenme kaliteli olduğunda muhabbet de artacaktır. Bir de insanların hani bilgi öğrendikleri kaynağı olan hürmetleri vardır. Eskiler böyle aile büyüğü geldiğinde eğer çok anekdotu varsa, hayatı dolu dolu yaşamışsa böyle pür dikkat kesilir, onu dinlerdik yani. Dolayısıyla kaliteli bilgiler aldığınız kişiler de gönlünüzde kaliteli bir yer ediyor. Bu öğrenmeyle alakalı küçük bir uyarı yapmadan geçemeyeceğim aziz dostlarım. Sosyal medyada sadece Twitter hesabımı kullanıyorum. Sosyal medya bir vakit öldürücüsü, time killer diye geçiyor zaten, vakit öldürücüsü. Burada bütün unsurlarıyla sosyal medyada 20-30 tane farklı farklı mecralarda hesaplar açıp burayı yönetmek, böyle bir dünya yok. Şirketler, milyar dolarlık şirketler buna her birine özel ajanslar tutarak onlara işlettiriyorlar bu hesabı. Kaldı ki tek başınıza buna yetişme şansınız da yok. Yetiştiğinizde yapacağınız, elde edeceğiniz bir şey de yok. Ben sadece kendi öğrenme kaliteme destek olacak kendi yöntemimi açıklayayım size. Siz uygun olanı kendiniz karar verin. Ben Türkiye'de, dünyada, yurt dışında hayatıma katkı sağlamış, ondan ilim öğrendiğim yazarlardan, akademisyenlerden, ilim insanlarından, gönül insanlarından 200-250 yakın kişiyi takip ediyorum. Birkaç tane hasbelkader takip etmek zorunda kaldığımız hani ne oluyor ne bitiyor ile alakalı kanal da var ama genelde hani ben bir düşünce koçuyum, ben bir danışmanım, ben seminer veren, kitap yazan insanlara hayat kaliteleriyle alakalı, kariyerleriyle alakalı, aileleriyle alakalı bilgi vermeye çalışan bir kardeşim. Dolayısıyla kendi ana uzmanlık alanımda takip ettiğim kişiler var, yazarlar var, kitaplar var, portallar var, üniversiteler var, kurumlar var. Dolayısıyla diyelim ben aileyle alakalı bir hocayı takip ediyorsam yurt dışından, o bir yerde seminer verdiğinde haberim oluyor, konuşma yaptığında haberim oluyor, kitap yazdığında haberim oluyor, bir paylaşım yaptığında haberim oluyor. Yaprak kımıldasa tabiri caizse haberim oluyor. Bu da beni besliyor. Hani bu anlamda yeni adıyla X, eski adıyla Twitter benim en fazla beslendiğim kanallardan bir tanesi. Yeter ki işte alakasız şeyler, bir taraftan maç, bir taraftan müzik, bir taraftan işte ya şeyler, eğlence hayatı bilmem ne falan ıvır zıvır şeyler takip etmeyin. Kendi öğrenmeniz gereken konularla alakalı kişileri takip ettiğinizde burası hakikaten en hızlı öğrenme mecralarına bir tanesi. Bir de yol arkadaşım benim YouTube. Orada da yine konu odaklı, hani hangi konuyu arıyorsam onun videolarını izleyerek ya da sesli kitaplar, ikinci yol arkadaşım. Orada kitapları dinleyerek, yoldan gözümü ayırmadan ama sesli olarak da o kitapları dinleyerek öğrenme kalitemi artırmaya çalışıyorum. Dolayısıyla siz de aile içerisinde konuşarak bizim hangi konuları öğrenmemiz gerekiyor? Yani ben size iki tane konu söyleyeyim. Bana ömür boyu dua edersiniz. Eğer evlenecekseniz, eğer yeni evliyseniz, eğer hamileyseniz, eğer yeni bir çocuğunuz olmuşsa, eğer bebeğiniz varsa, eğer erken bebeklik döneminde 2-3 yaş çocuklarınız varsa, eğer küçük çocuklarınız varsa 3-7 yaş ve yavaş yavaş ergenliğe doğru gelen çocuklarınız varsa fark etmez. Bütün bunların içerisinde evet bir tanesine bile evet diyorsanız hedef kitlem sizsiniz. İki tane önemli unsur söyleyeceğim size. Öğrenmeniz gereken İslami kısmını bilmem. Onu hocalarımızdan, üstadlarımızdan öğrenirsiniz. Zaten Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler en azından Kur'an-ı Kerim ve Riyaz-ı Salihini tavsiye eder büyüklerimiz. Birincisi, kaliteli bir uyku nasıl olur? Çocuklar vaktinde uykuya nasıl ikna edilir? Sistematik bir şekilde uyku nasıl olur? Geçen bir kardeşimle beraber, çocuklara uyumayan bir kardeşimle beraber otururken, yeni Almanya'dan Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Mahmut diye bir kardeşim var. İki tane çocuğu var. Allah bağışlasın, nazardan sakındırsın, pırlanta evlatları. Ve 8.30'da uyutuyorlar. Biliyorum yani. Aile koçluğu yaptığım için evlerine gittiğimde görüyorum. Almanya'da da sistem böyle. Sonra diğer arkadaşla konuşurken ya dedim nasıl oluyor yani saat 12, 1, 2 ne demek yani çocukları mahvediyorsun. Olmuyor ki hocam dedi, uyumuyorlar. Dedim uyutanlar var, bak bir tanesiyle konuşturayım seni. Aradım hemen Mahmut Bey'i. Şimdi benim arkadaş konuşuyor. Mahmut Bey diyor 8.30'da mı uyuyorlar diyor. Evet diyor. O da gayet sakin bir şekilde. İkisi de mi diyor 8.30'da uyuyor. Evet diyor. Hep mi 8.30'da uyuyorlar? Ben gülmekten yerlere yatıyorum. Evet diyor. Yani bu o kadar abartılacak bir şey değil. Sistem çok, nasıl söyleyeyim, kati bir şekilde, tavizsiz bir şekilde sesinizin tonuyla bunu ayarlayarak çocuğa bir şeyi, sınırı çizerseniz o sınıra uyar. Mesela evinizde şöyle bir şey oluyor mu? Hocam çocuğa laf geçiremiyoruz. Annesinin, babasının, anneannesinin, dedesinin ilaçlarını yiyor bizim çocuk. Hiç böyle bir şey oluyor mu? Ya hocam çocuğa söz dinletemiyoruz. Her seferinde çaydanlığı alıyor, sıcak sıcak üstüne döküyor, yakıyor kendini. Böyle bir şey oluyor mu? Cız diyorsunuz, bırakıyor onu. Çünkü bırakmazsa tepkiniz ne oluyor? Direkt müdahale oluyor. Ya da o ilaçları elinden hemen alıyorsunuz. Asla vermiyorsunuz. Anlatıyorsunuz. Çünkü kesin almayacak. Ama uykuyla alakalı maalesef bu %50'si aziz dostlarım. Ne olursunuz cuma hürmetine bu dediğimi unutmayın. Ailenizde en önem verdiğim, öğrenmeniz gereken ilimlerin başındadır. İkincisi de yemek yedirme kalitesi. Annelerimiz yemek yedirmeyi bilmediği için, yemek yesin diye bir şeyleri oyalamak zorunda hissettiği için kendini bebeklik çağından itibaren tabletleri, telefonları, bilgisayarları dayıyorlar çocuğa, maruz bırakıyorlar. Çocuğu bu konuda bağımlı yapıyorlar. Ondan sonra da hocam çocuğumuzun ekran bağımlılığı var, çizgi film bağımlılığı var, oyun oynama bağımlılığı var. Bilgisayar oyunlarını, cep telefonlarını elinden bırakmıyor, ne yapalım? Ablacığım sen alıştırdın, kurban olayım. Sen bağımlısı yaptın, şimdi bu nasıl gidecek yani? Çocuklar, inanmazsanız lütfen internetten bakın aziz dostlarım. Çocuklar anne babanın verdiği eğitim sonrasında hiç ummayacağınız şeyleri bile yer. İnternette fenomen olmuş bir minik yavru videosu var. Brokoli yiyen çocuk diye, hatırım için bir bakın. Allah nazardan saklasın. Şeker veriyorlar, çikolata veriyorlar. Yok diyor. Şeker ve çikolata lezzetinde miş gibi o brokoliyi bir yemesi var. Görüyorsunuz Afrika'da mazlum coğrafyada, Avrupa'nın iliklerine kadar sömürdüğü Afrika'da çekirge yiyor insanlar. Bulduğuna seviniyor. Yani ne öğretirseniz, hangi konuda onu yetiştirirseniz o onlara iyi gelir. Bu anlamda annelerden, babalardan istirhamım, zürriyetimizin mahfı ile alakalı, internet bağımlılığı ile alakalı ilk cıngar yemek yemeden çıkıyor. Yemek yemeyi, yedirmeyi bilmiyoruz. Yemeği de bilmiyoruz, hoş. Dolayısıyla aile saadetiniz adına bayram kıvamında bir hayat sürmesi namına uyku kalitesiyle alakalı uyku eğitimi, çocuklar ne zaman uyumalı, nasıl uyumalı, kaliteli bir uyku nasıl olmalı, gece lambalarını açıyoruz çocukların, korkuyorlar diye koridorda ışıkları açıyoruz, halbuki kaliteli bir uyku için saf böyle karanlık gerekiyor, hipofiz bezine etkisinden dolayı ışıkların, hormonal dengesinin düzenli olmasıyla alakalı belli hormonların salgılandığı gece vakitlerinde hani en geç 9'dan itibaren uykuda olmaları gerekiyor gibi. Dolayısıyla bu çocuklarımızı uyutma ve onlara yemek yedirmeyle alakalı iki ilim size tavsiye ettim. Bu konuda öğrenmenizi geliştirirseniz, kaliteli bilgiler öğrenirseniz aileniz çok daha huzurlu olacaktır. Can dostlarım, bayram tadında hayatın nasıl devam edeceğiyle alakalı bilgiler paylaşıyorum sizlerle. Bir sonraki konumuzda zaten paylaşma adı üzerinde. Ailede paylaşma kalitemizin yüksek olması. Neyi paylaşır bir insan? Hani küçükken, çocukkenki halimize bir bakalım. Her şey benim olsun ister. Çocuk psikolojisi böyledir çünkü. Bütün hani ağladığında Emzik veriliyor, meme veriliyor, ağladığında mama veriliyor, ağladığında oyuncak veriliyor, ağladığında altı değiştiriliyor. Hani çocuk bir anlamda bütün dünyanın kendi etrafında döndüğünü anlar yani. Onun için de oyuncak ona alınır. 17 sayfa Kur'an-ı Kerim'de Yusuf kıssası neden anlatılır yani? Bir peygamber ailesi hayatıdır. Yusuf kıssası, Hazreti Yusuf kıssası. Yani kardeş kıskançlığı Allah'ın verdiği bir imtihan vesilesidir. Onu kalbimize kazıyan Rabbimizdir yani. Neden? Dikkat edelim diye. Bu kıskançlığa pay vermeyelim diye. Bunu beslemeyelim, bunu büyütmeyelim, bunun önlemini alalım diye. Dolayısıyla burada da adaletli davranmak çok önemli herhalde. Uzatmayayım. Küçükken hani genellikle oyuncakları paylaşmayız. Niye? Çünkü hepsi benim olacak. Yani 20 tane oyuncak vardır. Onun içerisinden bir tanesini alır küçük kardeş. Büyük kardeş hemen gider onu alır elinden. Ya sende 19 tane var. Yok olsun. O da benim olsun. Ondan sonra da Kur'an-ı Kerim'de hani 100 tane 99 tane koyunu var kardeşimin. Bende bir tane var. Onun da kendine ait olduğunu, onun olması gerektiğini söylüyor diye kıssayı gel de anlama yani. İşte insan fıtratı yani. Dolayısıyla sorumu tekrarlıyorum. Neyi paylaşır ya da neyi paylaşmaz insan? Normalde aile içerisinde eşlerimiz zarif ve naif varlıklardır. Her şey onlarla paylaşılmaz. Yani erkek biraz daha kavram ve güçlü olması hasebiyle mücadele edebilir. Moral motivasyonu daha yüksek olabilir. Dolayısıyla hani eşlerinizi dert küpü haline getirmeyin aziz dostlarım. Her şey, her zaman, her yerde, herkes, her şekilde söylenmez diye veciz bir cümle var. Dolayısıyla paspasa silerek ayaklarımızı girmemiz nasip olsun ki eve o negatif yükleri getirmeyelim. Şirkette olup bitenleri getirmeyelim. Siyasette, ticarette, vakıfta, dernekte olup bitenleri getirmeyelim. Çünkü evdeki hayat başka bir ekosistemdir yani. O ruhaniyeti bozarız ama zaman zaman bunu maalesef hepimiz, ben dahil, yapıyoruz. Dolayısıyla hani neyi paylaşır ya da neyi paylaşmaz kısmında biz sevinçleri paylaştıkça artırırız. Sevinçler bire bin verir. Üzüntüleri paylaştıkça da dertler binde bire iner. Ama hani hangi üzüntüleri paylaşacağız? Yani benim bir çekim var dönmüş, benim bir çek var ödemem gerekiyor. Hani bunlarla alakalı ne yapsın ki eşiniz yani? Bu değil. Ama sizin bir akrabanız rahatsız, bununla alakalı yardım etmeniz gerekiyor. Bu bir aile derdidir. Hani bunu paylaşabilirsiniz. Ya da ailenizde bir sıkıntısı olan birisi var. Bunun sıkıntısını gidermekle alakalı bir sorumluluğunuz var. Bunu paylaşabilirsiniz. Dolayısıyla hani dert var, dert var. Neyi, ne zaman, nasıl paylaşacağınızı bilmeniz gerekiyor. Paylaşma derken küçükten bunun verilen bir eğitim olduğunu unutmayın. Sonradan görme değil, aileden görme. Asalet diyoruz biz buna. Dolayısıyla paylaşımcı bir aile olursanız, kaynakları paylaşırsanız, mesela komşulara bir şeyler getirip götürmeyle alakalı siz ön ayak olur, çocuklarınızı da buna alıştırırsanız, o çocuk büyüdüğünde daha paylaşımcı olacak. Bir şeyleri saklarsanız ailede, cüzdan gibi, para gibi, telefon gibi, bazı telefonun şifresini saklayan çiftler görüyorum ben. Hani bir böyle tecessüsü, hani tecessüs etmeyin, merak etmeyin, hafiyelik yapmayın, araştırmayın. Ne münasebet yani ben eşimin telefonuna bakayım. Bir de hadi diyelim bakmak ihtiyacı hasıl oldu. Aile içerisinde ekran kilidi ne demek yani? Ya da şifresi ne demek gibi. Dolayısıyla şeffaf bir aile ortamı olması gerekiyor. Paylaşıma açık olması gerekiyor. Bilgilerimizin birbirimize. Genellikle hani yemekle alakalı işte tatlıyla alakalı şeylerde reklamlar son kalan paya bütün ellerin hücum ettiğini gösterir. Ama bizim kültürümüzde nasıldır? Halil İbrahim bereketi kültürüdür. Bekar olan Halil, evli olan İbrahim abisine taşır buğdayı. Evli olan İbrahim abisi bekar olan Halil kardeşine taşır buğdayını. Gece boyu devam eder. Bekar olan düşünür ki onun daha çok ihtiyacı var. %50-50 pay adaletli bir pay değil. Eşit ama adaletli değil. Dolayısıyla İbrahim abinin daha fazla alması lazım. İbrahim abisi düşünür. %50-50 adaletli değil, eşit ama adaletli değil. Çünkü Halil'im daha evli değil, evlenecek, paraya ihtiyacı var. Onun daha fazla alması lazım diye. Yarıya böldükleri buğdayı sabaha kadar birbirinin ambarına taşırlar. Birbirinden habersiz. O onun tarafına koyar, o onun tarafına koyar. Sonra da Allah onlara Halil İbrahim bereketi verir. İkisine de kat kat sabah bir bakarlar. Büyümüş yani bütün şey. Rabbim paylaşmamızı kendi rızası doğrultusunda yapmamızı nasip eylesin aziz dostlarım. Tabii cimrilik Allah'ın sevmediği bir unsur. Burada sadece aile içerisindeki paylaşma değil, çocuklarımıza, eşlerimize, fakir fukarayla alakalı, rızkımızı paylaşmakla alakalı, infakı yapmakla, sadakayı vermekle, zekatı vermekle alakalı bir bilinç de kazandırmamız gerekiyor. Bu sadece yan taraftaki komşuya bir pişimlik çorbayı, bir taşımlık çorbayı vermek değil ya da bayramlarda belli hediyeleri götürmek değil. Akrabalar da giderken eli boş gitmemek, onlarla kendi nispetimizde yani bunu verirseniz bu ahlakı o küçük çocukların yoldan gelirken bir çiçeği bile bir kır çiçeğini bir yerdeki küçük bir yabani çiçeği bile kopartıp tek bir tane eli boş gelmemek adına ne demiş eskiler? Çam sakızı çoban armağanı. İlla ballı lokma tatlısı Antep baklavaları falan götürecek halimiz yok her seferinde. Durumlar belli. Ama hani evde yapılan bir şey de gidilebilir, götürülebilir. O da paylaşılabilir. Ya da hoş sohbet, muhabbet yani en azından tatlı dil güler yüz de bir paylaşılacak zenginliktir ve ikramdır. Aile içerisinde paylaşımla alakalı hani bu vakti paylaşıyoruz beraber, muhabbeti paylaşıyoruz, konuşmayı, sözü, bilgiyi, rızkı paylaşıyoruz. Bir hayatı paylaşıyoruz her şeyden önemlisi. Burada da yine oturup konuşmak her zaman size söylediğim gibi bu paylaşma kalitesiyle alakalı mutlular mı, memnunlar mı, daha başka neleri istiyorlar, neyi paylaşmamızı istiyorlar onlarla. Bir anlamda tabii eşimizle de sırdaş olmamız hasebiyle o başka bir mevzu ama başka bir programın konusu. Burada birlikte karşılıklı beklentileri konuşarak paylaşım kalitemizi çok daha fazla artırabiliriz. Aziz dostlarım, bugün sizlerle paylaşacağım son madde ailede birbirimizi motive etme kalitemiz ya da motive olma kalitemiz. Şimdi bayramı düşünelim. Bayramdaki motivasyonumuzu düşünelim. O 3 günlük, 4 günlük bayramlardaki birbirimizi motive etme kalitemizi düşünelim. İnsanlar motivedir. Mesela normal vakitlerde erken kalkmaya motive olmayan bir insan bayram sabahı, bayram namazına gitmekle ilgili motivedir. Kapıya gelen bir dilenciyi çok böyle ona bir şeyler vermeyle ilgili motive olmayan insan bayram döneminde onu mutlu etmekle ilgili motivedir. Ya da akrabalar arası ziyarette biraz gönülsüz, isteksiz olan, oraya gitmek istemeyen kişi bayram olduğunda o misafirliklere ya da akrabalara ziyaretle ilgili çok motivedir. İşte bayram kıvamında bir hayat, bayram döneminin aynısını nasıl sürdürebiliriz de anlatıyoruz ve size çok önemli bir unsur olarak da önce biz kendimiz motive olacağız aile içerisinde. Sonra da eşimizi, çocuklarımızı motive edeceğiz. Peki nasıl olacak? Motivation dediğimiz, motivasyon dediğimiz şey, yaşama sevinci diye bunu tercüme edebiliriz. Yaşam enerjisi diye tercüme edebiliriz. Yaşama sevinci özellikle hayattan böyle bir lezzet alma, tat alma diyebiliriz. Motive olan bir insan, mesela bazı yarışmalar görüyoruz çok saçma sapan televizyonlarda. Çok absürt şeyler, istekler istiyorlar. Ama ucunda da bir ev var, bir araba var. O istediğiniz şeyleri nasıl yapıyor yarışmacılar? Kanal olarak siz ne isterseniz onu yapıyor. Bütün zorlukların altına giriyor. Ben haşa teşbihte hata yok, acizane. Hani dünyada bir oyun, eğlence ya. Allah'ımız belli rollerle bizi göndermiş dünyaya ve belli vecibeler emretmiş bize. Ödül de ebedi cennet yani. Niye yapmayalım yani? Üstelik haşa saçma sapan isteklerde değil. Her yaptığımız şey ibadetin külhüne vakıf olduğumuzda bize de yarıyor. Yıllarca ya oruç sağlığa uygun değil dediler, oruç tutmayın dediler, mideniz mahvolur, bağırsaklarınız şöyle olur. Ama şimdi ehli namus doktorlar, hatta illa ehli namus olmasına gerek yok, dünya çapında çok meşhur doktorlar aralıklı oruç diye bir şey buldular. Onlar da 16, 17, 18, 19 saatlik oruçları, bizzat Müslümanların tuttuğu tipte oruçları tavsiye etmeye başladılar. Orucun sıhhat olduğunu, oruç tutun sıhhat bulun hadis-i şerifi uyarınca artık onlar da bunu anladılar. Yıllarca bu konuda bizi tahkir eden, aşağılayan insanlar şu anda bu hayatı başka bir şekilde taklit etmeye başladılar. Nereden geldik buraya? Yani Allah'ımızın bizle ilgili istekleri, dini vecibeler, haşa o kanallarda yapılan saçma sapan yarışmanın istekleri gibi değil. Her bir mükellefiyetin altında bize de maddi manevi bir sürü fayda var. Ödül de ebedi cennetse niye yapmayalım? Niye motive olmayalım bu konuyla alakalı? Aziz dostlarım, Rabbim bütün ibadetleri yüksek düzeyde motive olarak Rabbin rızasını özellikle isteyerek ona odaklanarak yapmayı nasip eylesin. Tabii bir numarada kendimiz motive olacağız. Çünkü hadis-i şerifler bunu böyle söylüyor. Mesela gece namazıyla teheccüdle alakalı çok önemli bir hadis-i şerif var. Tam metni hatırlamadım ama özetle şöyle ifadesi. Hani gece kalkıp da teheccüd namazını kılmak için eşinin de yüzüne hafif böyle su serpen erkeğe ne mutlu gibi. Yani hatırladığım kadarıyla tam metni bu değil ama. Şimdi demek ki önce erkek kalkıyor, motive oluyor teheccüd kılacağım diye. Sonra eşini motive ediyor. Tabi burada da getirip bir bardak soğuk suyu boca etmenin bir alemi yok. Ben oğlum Muhammed İkbal, Şeyh Mahir hocamın namaz risalesini tercüme etmişti. Arapçadan Türkçe'ye basıldı kitap. Onun ekinde, ikinci, üçüncü baskılarında öyle bir şey planlamıştım. Hani teheccüd spreyi. Çok böyle zerre spreyler var. Yani foş diye fışkırtmıyor. Böyle temizleyicili spreyler var ya, böyle sıkıyorsunuz. Öyle değil. Ama böyle zerreleri ayırarak vücudu tatlı bir esinti veriyor size. Hani bazen görürsünüz kafelerin dışarısında suyu püskürten ama böyle buhar seviyesinde püskürten ve orayı havayı soğutan bir şey var ya, klima sistemi diyeyim, bazı marketlerde görürsünüz, ona benzer bir sprey. Dolayısıyla motive ederken de karşı tarafı bezdirmeden motive etmemiz lazım. Bu bir yemeğe çağrıyla ilgili olabilir. Hani sofra hazır diye çağırırsanız kimse gelmez o sofraya. Buyurun hep beraber Halil İbrahim sofrasına, Rabbimizin verdiği rızıklarla gibi bir kadife sesle çağrılan bir sofra çok daha farklı olacaktır. Dolayısıyla ilk önce biz motive olacağız, ondan sonra da eşimizi motive edeceğiz. Neye? Hayatın kendi seyriyle alakalı, mücadelemizle alakalı, çocukları yetiştirmekle alakalı, kendimizi yetiştirmek, geliştirmekle alakalı, helalinden rızık peşinde koşmakla alakalı. Aile içerisinde var olan bütün unsurlarda önce biz motive olacağız, sonra da karşı tarafı motive edeceğiz. Böyle bir yükümlülüğümüz var. Bu olduğunda, motivasyon yüksek olduğunda, mesela motivasyonu ne öldürür? Öyle sorayım size. Rutin motivasyonu öldürür aziz dostlarım. Çocuklarımız sabahleyin okula gitmek istememesi bundan dolayı. Hep aynı şeyler, hep aynı şeyler. Kalkacaklar, giyinecekler, kahvaltı yapacaklar, servis gelecek ya da yürüyerek ya da biz bırakacağız. Okula gidecekler, girecekler sınıfa, oturacaklar, öğretmen bir şey söyleyecek. Ondan sonra akşam geri dönecekler. Ama yarın sabahleyin eğer bir okul gezisi varsa, farklı bir şehre gideceklerse, farklı bir ülkeye gideceklerse çocuk sabaha kadar uyuyamıyor heyecandan. Neden? Yarın çünkü farklı bir şey olacak. Dolayısıyla ailenizi motive etmekle alakalı tatlı sürprizlerle, hani şaşırt beni kazan beni bu yüzyılın ana konseptlerinden bir tanesidir. İnsan psikolojisini çok etki eden tatlı sürprizlerle onları şaşırtırsanız, establishing unusual connection derdi Peter Drucker. Beklenmedik bağlar, bağlantılar kurarsanız, beklemedikleri anlarda karşılarına çıkarsanız, tam rutine dönmüş bir şeyi eğlenceye dönüştürürseniz, onların motivasyonu çok daha fazla artacaktır. Rabbimiz yaşama sevincimizi, yaşama tutunma sevincimizi, birbirimizi lezzetli ve kaliteli bir hayat yaşama sevincimizi artırsın inşallah. Bu da aile hayatımızda bayram kıvamındaki hayatlarla ilgili önemli bir unsur. Can dostlarım, bendeniz Münir Arıkan. Bayram kıvamında hayatlar nasıl devam eder? Sadece bayrama kalmaz, 3 güne 4 güne hapsedilmez. İnşallah gelecek hafta kaldığımız yerden yine birkaç unsur sizlerle paylaşmış olacağım. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.